Ayrım 26.
Aslanlar Şövalyesi olsun dedi Dük. Buyurun Sayın Aslanlar Şövalyesi, yakındaki şatoma gidelim. Orada böyle soylu bir kişiye yakışır şekilde, Düşes'le benim, gelen bütün gezgin şövalyeleri ağırladığımız şekilde Zat-ı Ali'nizi ağırlamak isterim. Bu arada Sancho Rosinante'yi eğerlemiş, kolanını sıkıca bağlamıştı. Don Quixote Rosinante'ye, Dük de güzel bir ata bindikten sonra Düşes'i aralarına alıp şatonun yolunu tuttular. Düşes Sancho'ya yanına gelmesini buyurdu. Çünkü Sancho'nun konuşmalarına bayılıyordu. Sancho hiç yalvartmadan üçünün arasına girdi ve sohbette dördüncü oldu. Dük ve Düşes son derece memnun oldular. Böyle bir gezgin şövalye ile böyle bir girgin silahtarı şatolarında ağırlamayı büyük talih sayıyorlardı. 31. Bölüm. Birçok önemli konuya dair. Sancho kendisini Düşes'in gözdesi olarak görüyor ve müthiş seviniyordu. Çünkü şatoda Don Diego'nun ve Basilio'nun evinde bulduğu her şeyi bulmayı umuyordu. Daima iyi yaşamaya meraklı olduğundan ne zaman önüne bir fırsat çıksa üzerine atlardı. Hikayede anlatıldığına göre kır evine veya şatoya henüz varmadan Dük önden gitti ve bütün hizmetkarlarına Don Quixote'ye nasıl muamele edileceği konusunda emirler verdi. Don Quixote, Düşes'le birlikte şatonun kapısına geldiği anda koyu kırmızı satenden uzun elbiseler giymiş iki uşak ya da seyis koşup Don Quixote'yi neredeyse kendilerini görüp duymadan kucakladılar ve dediler ki: "Buyurunuz, saygıdeğer Düşes'in attan inmesine yardım ediniz." Don Quixote öyle yaptı. Düşes'le uzun uzun nezaket yarıştırdılar. Fakat sonunda Düşes'in ısrarı galip geldi ve küheylandan ancak Dük'ün kollarında inebileceğini, böyle büyük bir şövalyeye böylesine lüzumsuz bir iş vermeye kendini layık görmediğini söyledi. Sonuçta Dük gelip kendisini attan indirdi. Geniş bir avluya girdiler ve o anda iki güzel genç kız gelip Don Quixote'nin omuzlarına lal rengi nadide bir kumaştan iri bir pelerin attılar. Avlunun bütün geçitleri bir anda Dük'le Düşes'in erkek ve kadın hizmetkarlarıyla doldu. Hepsi birden haykırıyorlardı: "Gezgin şövalyelerin şahı, hoş geldiniz." Hepsi olmasa da çoğu Don Quixote'nin ve Dük'le Düşes'in üzerine minik şişelerden kokulu sular serpiyorlardı. Don Quixote bütün bunlara şaşırıp kalmıştı. O gün ilk defa tam anlamıyla gerçek bir gezgin şövalye olduğuna, hayali olmadığına kesinlikle inandı. Çünkü geçmiş yüzyıllarda gezgin şövalyelere nasıl davranıldığı konusunda okuduklarına tıpatıp uyan bir muamele görmekteydi. Sancho kara kaçanı bırakıp Düşes'e yapıştı ve şatoya girdi. Eşeği tek başına bırakmış olmak vicdanını kemirdiğinden, Düşes'i karşılamaya çıkmış olan hanımlardan muhterem bir yaşlı Nedime'ye yaklaşarak alçak sesle dedi ki: "Senyora Gonzales, ya da Zat-ı Ali'nizin ismi neyse." "Adım Doña Rodriguez de Gribalda," diye cevap verdi yaşlı Nedime. "Emriniz nedir kardeşim?" Sancho buna şöyle cevap verdi: "Zat-ı Ali'nizden bir lütuf rica edecektim. Şatonun kapısına çıkarsanız orada bana ait bir boz eşek göreceksiniz. Zat-ı Ali'nizden rica etsem de ahıra koydursanız ya da koysanız. Biraz korkaktır zavallıcık. Yalnız kalmaya hiç dayanamaz." "Efendi de hizmetkarı kadar natıkalıysa yaşadık," dedi yaşlı Nedime. "Hadi kardeşim, sizin de sizi buraya getirenin de yüzünü şeytan görsün. Kendi eşeğinizle kendiniz ilgilenin. Biz bu evin nedimeleri olarak böyle işlere alışık değilizdir." "Ama yemin ederim ki efendimden duydum," dedi Sancho. "Kendisi bütün hikayeleri ezbere bilir. Lancelot'un hikayesini anlatırken demişti ki, Britanya'dan geldiğinde çevirdiler hanımlar etrafını, nedimeler beygirini. Bense eşeğimi Senyor Lancelot'un beygirine değişmem." "Kardeşim, siz soytarıysanız," dedi yaşlı Nedim'e, "esprilerinizi beğenenlere, para ödeyecek olanlara saklayın. Benim vereceğim olsa olsa tek bir incir olur." "Herhalde epeyce olgun bir incir olur," diye cevap verdi Sancho. "Size öylesi yakışır. Ama yine de sizle yarışamaz tabii." "Orospu çocuğu," dedi Nedim'e köpürerek. "Ben yaşımın hesabını Tanrı'ya veririm, size değil hödük herif." Bunu yüksek sesle söylediğinden Düşes de duydu. Dönüp yaşlı Nedime'yi öyle sinirli, gözlerinden ateş fışkırır halde görünce kiminle kavga ettiğini sordu. "Bu adamcağızla kavga ediyorum," diye cevap verdi Nedime. "Benden ısrarla şatonun kapısındaki eşeğini ahıra götürüp koymamı istedi. Örnek diye de bilmem nerede öyle yaptıklarını söyledi. Hanımlar Lancelot diye birinin etrafını çevirmiş, Nedimeler de beygirini. Bir de üstüne üstlük ihtiyar dedi bana." "İşte bunu hakaret sayarım ben," dedi Düşes. "Hem de hakaretlerin en büyüğü." Sonra Sancho'ya dönüp dedi ki, "Bakınız arkadaşım Sancho, Doña Rodriguez çok gençtir. Saç biçimi ve başörtüsüne bakıp yanılmayın. Onlar yaşının değil mevkiinin ve adetlerin gereği. Ben o anlamda söylediysem ömrümün geri kalan günleri zehir olsun," diye cevap verdi Sancho. "Eşeğimi pek çok sevdiğim için Senyora Doña Rodriguez kadar şefkatli bir kimseye teslim etmek istedim, onun için söyledim." Her şeyi duyan Don Quixote dedi ki, "Bunlar burada edilecek laflar mı Sancho?" "Efendim," dedi Sancho, "herkes nerede olursa olsun ihtiyacını söylemek zorundadır. Ben kara kaçanı burada hatırladım, burada ettim onun lafını. Ahırda hatırlasam orada ederdim." Bunun üzerine Dük dedi ki, "Sancho çok haklı. Onu kesinlikle suçlamamak gerek. Eşeğe istediği kadar yem verilecek. Merak etmeyin Sancho. Sizin kadar iyi bakılacak eşeğinize." Don Quixote haricinde herkesin hoşuna giden bu konuşmalardan sonra üst kata çıktılar ve Don Quixote'yi sırma işlemeli kumaşlarla, brokarlarla döşeli bir salona aldılar. 6 genç kız zırhlarını çıkarıp kendisine hizmet etti. Dükle Düşes neler yapacaklarını, Don Quixote'ye nasıl muamele edeceklerini iyice tembihlemişlerdi. Çünkü tam bir gezgin şövalye gibi ağırlanmasını istiyorlardı. Don Quixote zırhları çıktıktan sonra dar pantolonu ve güderi hırkasıyla kupkuru upuzun ipince kaldı. Yanakları ağzının içinde birbirine değiyordu. Hizmet eden genç kızlar gülmelerini tutmak için büyük gayret göstermeseler ki efendilerinin özellikle emrettiği bir şeydi, bu görüntü karşısında gülmekten patlarlardı. Kendisine bir gömlek giydirebilmek için soymalarına izin vermesini rica ettiler. Fakat Don Quixote katiyen izin vermedi. Gezgin şövalyelere cesaret kadar namusun da yakıştığını söyledi. Sonunda gömleği Sancho'ya vermelerini rica etti ve onunla birlikte salona açılan güzel yataklı bir odaya kapandı. Soyunup gömleği giydi ve Sancho'yla yalnız olduğunu görünce dedi ki, "Söyle bakalım dünkü şaşkın, bugünkü soytarı. Öyle muhterem, ağırbaşlı bir Nedime'yi aşağıladığına, hakaret ettiğine çok mu memnunsun? Eşeğini hatırlamanın zamanı mıydı? Bu soylu insanlar sahiplerine böyle kibar davranıp hayvanlarını ihmal edecek insanlar mı? Tanrı aşkına Sancho, kendini toparla. Ne kaba bir köylü kumaşından dokunduğunu açık etme. Beni dinle günahkar. Bir efendinin hizmetkarları ne kadar şerefli ve terbiyeli ise kendisi de o kadar saygı görür. Prenslerin diğer insanlara göre üstünlüklerinden biri de kendileri kadar soylu hizmetkarları olmasıdır. Anlamıyor musun sefil herif? Senin kaba bir köylü veya gülünç bir sersem olduğunu görürlerse zavallı beni de bir şarlatan, sahte bir şövalye olarak görecekler. Yapma Sancho, bu tuzaklara düşme. İnsan gevezeliğe ve soytarılığa başladı mı, ilk engelde tökezleyip düşer ve şerefsiz bir maskara olur. Dilini tut, kelimeler ağzından çıkmadan önce iyice düşün, tart. Unutma ki şu anda bulunduğumuz yerden Tanrı'nın yardımı ve benim bileğimin gücüyle hem şöhretimiz hem de servetimiz kat kat artmış şekilde çıkabiliriz. Sancho büyük bir iştenlikle emirlerini yerine getireceğine, gayet yerinde ve düşünülmüş bir söz olmadıkça tek kelime konuşmayacağına, ağzına mühür vurup dilini kopartacağına söz verdi. Hiç merak etmemesini, kim olduklarını asla ele vermeyeceğini söyledi. Don Quixote giyindi. Kılıcını göğsüne çapraz takılı kayışa astı. Lal rengi pelerini omuzlarına aldı ve genç kızların verdiği yeşil satenden şapkayı taktı. Böylece süslendikten sonra büyük salona çıktı. Salonda kızlar karşılıklı iki sıra halinde ellerini yıkaması için sular hazırlamış bekliyorlardı. Bu işi büyük saygı ve merasimle tamamladılar. Sonra 12 pajla birlikte sofracı başı Don Quixote'yi yemeğe götürmek üzere geldiler. Senyörler onu beklemekteydiler. Onu aralarına aldılar ve merasimle, ihtişamla başka bir salona götürdüler. Burada 4 kişilik mükellef bir sofra kurulmuştu. Dükle Düşes kendisini karşılamak üzere salonun kapısına kadar geldiler. Yanlarında bir de prenslerin evlerini yöneten ciddi din adamlarından biri vardı. Kendileri prens olarak doğmadıkları için prens doğanların nasıl olması gerektiğine örnek teşkil edemeyenlerden. Soyluların soyluluğunun kendi ruhlarının soysuzluğu ile ölçülmesini isteyenlerden. Yönettikleri kişilere kendilerini sınırlamayı öğretmek isterken sefil olmalarına sebep olanlardan. İşte Dük ve Düşes'le birlikte Don Quixote'yi karşılamaya çıkan din adamı bunlardan biri olmalıydı. Karşılıklı çeşitli nezaket sözleri ve iltifatlar edildikten sonra en sonunda Don Quixote'yi ortalarına alıp sofraya geçtiler. Dük Don Quixote'ye sofrada baş köşeyi sundu. Don Quixote kabul etmek istemediği halde Dük o kadar ısrar etti ki oturmak zorunda kaldı. Din adamı onun karşısına, Dük ve Düşes de iki yanına oturdular. Sancho bütün bunlara şahit olmaktaydı. Dük ile Düşes'in efendisine gösterdikleri hürmet karşısında ağzı açık kalmıştı. Don Quixote'yi sofrada baş köşeye oturtabilmek için Dük'ün sarf ettiği sözleri, karşılıklı merasim ve ricaları duyup görünce dedi ki, "Eğer zat-ı âlileriniz izin verirlerse bu oturma meselesiyle ilgili köyümde geçen bir olayı anlatmak istiyorum." Sancho bunu söyler söylemez saçma sapan bir laf edecek korkusuyla Don Quixote'nin içi titredi. Sancho kendisine bakıp bunu anladı ve dedi ki, "Saygısızlık ederim, yersiz bir laf söylerim diye korkmayın efendim. Zat-ı âlinizin az önce bana az ve çok, iyi ve kötü konuşmakla ilgili verdiğiniz nasihatleri unutmadım." "Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Sancho," diye cevap verdi Don Quixote. "Ne istersen söyle, yeter ki çabuk olsun." "Söylemek istediğim şey o kadar doğru ki," dedi Sancho. "Zaten aramızda olan efendim Don Quixote de bana şahitlik edecektir." "Sen bana bakma," dedi Don Quixote. "İstediğin kadar yalan söyle Sancho. Ben sana engel olmayacağım. Yalnız ne söyleyeceksen iyi düşün de söyle." "O kadar iyi düşündüm taşındım ki hikayemden de anlayacağınız gibi kulede tehlike çanını çalan adam kadar emniyetteyim." "Zat-ı âlileriniz bu salağı buradan kovdursanız iyi olur," dedi Don Quixote. "Yine saçmalayacak." "Dükün başı için," dedi Düşes. "Sancho bir dakika bile yanımdan ayrılmasın. Ben onu çok seviyorum. Çünkü çok akıllı olduğunu biliyorum." "Majesteleri çok yaşasın," dedi Sancho. "Bana layık olmadığım halde değer veriyorsunuz. Anlatmak istediğim hikaye şu. Bizim köyden bir asılzade evine birini davet etmiş. Kendisi çok zengin, çok önemli bir kişiydi. Çünkü Medina del Campo'nun alamolarındandı. Doña Mencia de Quinones'le evlendi. O da Santiago tarikatı şövalyesi Don Alonso de Maranyo'nun kızıydı. Babası Herradura'da boğulanlar arasındaydı. Yıllar önce köydeki kavgada onun yüzünden çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla efendim Don Quixote de vardı aralarında. Demirci Balbastro'nun oğlu Bıçkın Tomasio'nun yaralandığı kavga. Bütün bunlar doğru değil mi sevgili efendim? Tanrı aşkına söyleyin de bu saygıdeğer soylular beni yalancı bir laf ebesi olarak görmesinler. Şimdilik ben yalancıdan çok laf ebesi olarak görüyorum dedi din adamı. Ama bundan böyle ne olarak göreceğimi bilemiyorum. O kadar çok tanık ve kanıt gösteriyorsun ki Sancho, herhalde doğru söylediğini ifade etmek mecburiyetindeyim. Devam et ve hikayeni kısa kes. Bu gidişle 2 günde bitiremeyeceksin. Benim hatırım için kısa kesmesin dedi Düşes. Aksine 6 gün bile sürecek olsa bildiği gibi anlatsın. Çünkü böyle bir 6 gün benim için hayatımın en güzel 6 günü olur. Dediğim gibi saygıdeğer efendilerim diye devam etti Sancho. Bu dediğim asılzade yoksul fakat şerefli bir çiftçiyi evine davet etmiş. Ben bu asılzadeyi avucumun içi gibi bilirim. Çünkü evlerimizin arası bir ok atımı var yoktur. Devam edin kardeşim diye söze girdi din adamı. Bu gidişle öbür dünyada ancak biter bu hikaye. Yarı yola gelmeden Tanrı'nın izniyle biter diye cevap verdi Sancho. Evet ne diyordum? İşte bu çiftçi söylediğim asılzadenin daveti üzerine evine gitmiş. Huzur içinde yatsın. Öldü çünkü kendisi. Hatta melek gibi öldüğünü söylerler. Ben göremedim. Hasat zamanıydı. Temblek'e gitmiştim. Tanrı aşkına evladım. Temblek'e'den çabuk dönün. Ve asılzadeyi gömmeden, daha fazla cenazeye sebebiyet vermeden şu hikayeyi bitirin. İkisi sofraya oturmak üzerelerken dedi Sancho. İkisi de şimdi gözümün önüne geliyor. Sancho hikayesini anlatırken lafı uzattıkça zavallı din adamının isyan etmesi Dük'le Düşes'in müthiş hoşuna gidiyordu. Don Quixote ise küplere biniyor, kendi kendini yiyordu. Neyse dedi Sancho. Dediğim gibi sofraya oturmak üzerelerken çiftçi asılzadeye baş köşeye otursun diye ısrar ediyor. Asılzade de çiftçi otursun diye ısrar ediyor. Evinde kendi sözünün geçtiğini söylüyormuş. Ama kibar ve terbiyeli olmakla övünen çiftçi katiyen kabul etmiyormuş. Sonunda asılzade sinirlenmiş ve 2 elini çiftçinin omuzuna bastırıp zorla oturtarak demiş ki ''Oturun sersem, ben nereye oturursam oturayım, sizin için baş köşe olacak.'' İşte hikayem bu. Burada yersiz kaçtığını da hiç sanmıyorum doğrusu. Don Quixote renkten renge girdi. Esmer yüzünde damarları kıpkırmızı ortaya çıkmıştı. Dük'le Düşes, Don Quixote daha da fazla mahcup olmasın diye gülmelerini tuttular. Sancho'nun fesatlığını anladıklarından, konuyu değiştirmek ve Sancho'nun daha fazla saçmalamasına engel olmak için, Düşes, Don Quixote'ye Senyora Dulcinea'dan haber sordu. Yakınlarda kendisine armağan olarak devler, haydutlar gönderip göndermediğini öğrenmek istedi. Şüphesiz çok sayıda dev ve haydutu dize getirmiş olmalıydı. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Sevgili hanımefendi, benim dertlerimin bir başı vardı fakat sonu asla gelmeyecek. Devleri dize getirdim. Kendisine armağan olarak hırsızlar, haydutlar gönderdim. Ama onu bulmaları mümkün değildi. Kendisine büyü yapıldı ve akla hayale sığmaz çirkinlikte bir köylü kızına dönüştü. Bilemiyorum dedi Sancho Panza. Bana dünyanın en güzel yaratığı gibi görünüyor. En azından çevikliğine ve sıçramalarına hiçbir cambazın yetişemeyeceğini gayet iyi biliyorum. Yemin ederim Sayın Düşes, yerden eşeğin üzerine bir sıçrayışı var, kedi zannedersiniz. Siz onu büyü yapıldıktan sonra gördünüz mü Sancho diye sordu Dük. Hiç görmez olur muyum diye cevap verdi Sancho. Büyülenme olayına ilk kim uyandı sanıyorsunuz? Babama ne kadar büyü yapıldıysa ona da o kadar yapıldı. Dev, haydut, büyü laflarını duyan din adamı, bunun Dük'ün sürekli kitabını okuduğu La Mançalı Don Quixote olduğunu anladı. Kendisi bu yüzden Dük'ü birçok kez kınamış, böyle saçmalıkları okumanın çok saçma olduğunu söylemişti. Şüpheleri doğru çıkınca büyük bir öfkeyle Dük'e döndü ve dedi ki, ''Sevgili efendim, Zat-âliniz bu zavallı adamın yaptıklarının hesabını Tanrı'ya vermek zorundasınız. Bu Don Quixote ya da Don Sersem ya da ismi her neyse, bence zat-âlinizin zannettiği kadar şuursuz değil. Saçmalıklarını, zırvalıklarını devam ettirmesi için öyle fırsatlar veriyorsunuz ki kendisine. Sonra Don Quixote'ye dönüp konuşmaya devam etti. Ya siz saf yürekli beyefendi, gezgin şövalye olduğunuzu, devleri dize getirip haydutları yakaladığınızı kafanıza kim soktu? Hadi yolunuza gidin. Size tavsiyem şudur, evinize dönün. Varsa çocuklarınızı yetiştirmekle, mülkünüzle ilgilenin. Aylak aylak dünyayı dolaşıp vakit kaybetmekten, sizi tanıyan tanımayan herkesin alay mevzu olmaktan vazgeçin. Gezgin şövalyelerin yaşamış olduğunu, bugün yaşamakta olduğunu hangi cehennemden çıkardınız siz? İspanya'da dev mi var, La Mancha'da haydut mu var? Büyülü Dulcinea hakkınızda anlatılan bütün o saçmalıklar mı var? Don Quixote bu muhterem zatın sözlerini dikkatle dinledi ve sustuğunu görünce, Dükle Düşes'e saygıyı bir yana bıraktı. Öfkeyle yüzü karmakarışık olmuş bir halde ayağa kalkıp dedi ki, Ama bu cevap kendi başına bir bölüm olmayı hak ediyor. 32. Bölüm Don Quixote'nin akıl hocasına verdiği cevaba ve başka ciddi ve eğlenceli konulara dair. Don Quixote ayağa kalktı ve cıva doldurulmuş gibi tepeden tırnağa zangır zangır titreyerek, hızlı hızlı kekeleyerek konuştu. Bulunduğum yer, huzurunda bulunduğum kimseler ve zat-âlinizin icra ettiği mesleğe daima duyacağım saygı, haklı öfkemin elini kolunu bağlıyor. Hem bu söylediklerim yüzünden hem de herkes gibi ben de kalem erbabının silahının kadınların silahıyla aynı yani dil olduğunu bildiğimden ben de eşit silahlarla dilimle çarpışacağım zat-âlinizle. Oysa zat-âlinizden alçakça iftiralar değil yararlı öğütler beklenirdi. Yararlı ve iyi niyetli eleştiri başka koşullar başka yöntemler gerektirir. Beni bu şekilde alenen ve şiddetle kınamakla olumlu eleştirinin bütün sınırlarını aşmış oldunuz. Zira olumlu eleştirinin temeli şiddet değil ılımdır. Ayrıca kınanan günahı iyice bilmeden günahkara sersem ve şuursuz sıfatlarını yapıştırmak doğru değildir. Zat-âlinize sormak isterim. Bende hangi sersemlikleri gördünüz de bana hüküm giydiriyor, kınıyorsunuz? Karım çocuğum olup olmadığını bilmeden evime dönüp mülkümü yönetmemi, karım ve çocuklarımla ilgilenmemi emrediyorsunuz. Çoğu bir üniversite yurdunun sınırlı koşullarında yetişmiş, 20-30 fersahlık bir çevreye sığabilecek dünyadan başkasını görmemiş, şu veya bu şekilde yabancı evlere girip sahiplerini yöneten kişilerin birdenbire şövalyeliğe kurallar koyması, gezgin şövalyeleri yargılaması bu kadar kolay mı? Dünyayı dolaşarak, dünya nimetlerinin değil, iyileri ölümsüzlük katına ulaştıran dünya mihnetlerinin peşinde koşmak boş bir amaç mıdır? Boşa harcanmış vakit midir sorarım size.